Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Günümüz bereketli, kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehl-i Beyt'in, Ashab-ı Kiram Haziratı'nın ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Haziratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife ve 3 İhlas-ı Şerif okuyalım. Muhterem kardeşlerim, Ashab-ı Kiram Haziratı Resul-i Ekrem Efendimizin rahle-i tedrisinden geçmiş, vahyin gölgesinde yetişmiş müstesna bir nesildir. Onlar sadece bir dönemin şahitleri değil, kıyamete kadar gelecek bütün müminler için canlı birer ölçü, diri birer örnektir. Bizim için ashab-ı kiram demek, kitap sayfalarında kalan isimler demek değildir. Hayatın tam ortasında duran, yürürken, konuşurken, severken, fedakarlık yaparken bize yol gösteren hakikat aynaları demektir. Onlar peygamber terbiyesiyle şekillenmiş insanlardır. Bu terbiye sadece bilgiyle değil, ahlakla, edeple, sabırla ve teslimiyetle yoğrulmuş bir terbiyedir. Ashab-ı kiramın değerini anlamak için onların nelere önem verdiğine bakmak gerekir. Dünya onlar için bir amaç değil, bir imtihan alanıydı. Mal, makam, şöhret Allah'a yaklaştırdığı ölçüde anlamlıydı. Aksi halde insanı Rabbinden uzaklaştıran her şey onlar için bir yüktü. Bizim ölçülerimiz ise çoğu zaman ne kadar da farklı. Zengine hürmet, fakire mesafe, iyi giyinene iltifat, garibanı görmezden gelme. Halbuki ashab-ı kiramın dünyasında insanın değeri cebindekiyle değil, kalbindekiyle ölçülürdü. Onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda yan yana otururken kimsenin elbisesine, soyuna, servetine bakılmazdı. Takva, samimiyet ve Allah'a yakınlık esastı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği ölçüler bu noktada bizim için çok sarsıcıdır. Saçı başı dağınık, eli yüzü tozlu, toplumun kapılarından kovduğu nice kimseler vardır ki Allah katında son derece kıymetlidir. Öyle ki onların bir sözüne Allah Teala'nın değer verdiği bildirilmiştir. Yine cennete girenlerin çoğunun yoksullardan olması bizim alıştığımız dünya terazisini tamamen alt üst eder. Demek ki fakirlik Allah katında bir eksiklik değil, sabırla taşındığında, gereği yerine getirildiğinde büyük bir değer vesilesidir. Buna karşılık dünyada önemli adam diye el üstünde tutulan, sözüne itibar edilen nice kimselerin Allah katında bir sivrisinek kanadı kadar bile değeri olmayabilir. İnsanların gözünde büyük olmak, Allah'ın nazarında büyük olmak anlamına gelmez. Hatta bazen bizim basit gördüğümüz, yanından geçip gittiğimiz bir mümin, Allah katında milyonlarca saygın kabul edilen kimseden daha hayırlı olabilir. İşte bütün bunlar bize şunu öğretir. Biz insanı tanımıyoruz. Ölçülerimiz çoğu zaman İslami değil, dünyevidir. Ashab-ı kiram ise bize bu yanlış ölçüleri düzeltmeyi öğretiyor. Onların hayatına baktıkça insanın değerinin nerede gizli olduğunu yeniden öğreniriz. Kalpte gizli olan ihlasta, gözyaşında, secdede, sabırda ve teslimiyette gizli olduğunu öğreniriz gerçek değerin. Bu sebeple ashab-ı kiramı tanımak, onları sevmek ve onların ölçülerini hayatımıza taşımak sadece bir tarih bilgisi değil, imanımızı ve ahlakımızı diri tutmanın da en sağlam yollarından biridir. Bu ölçü meselesi üzerinde biraz daha durmak gerekir muhterem kardeşlerim. Zira insan farkında olmadan içinde yaşadığı toplumun değer yargılarını ölçü kabul eder. Alkışlanan şey kıymetli, görmezden gelinen şey değersiz zannedilir. Halbuki ashab-ı kiram bu algıyı kökten değiştiren bir mektebin talebeleridir. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibinde şunu öğrendiler. İnsan Allah'a olan yakınlığı nispetinde değerlidir. Bunun dışındaki her üstünlük iddiası geçicidir ve aldatıcıdır. Ashab-ı kiramın hayatında bu hakikatin sayısız örnekleri vardır. Kimi zaman mescidin bir köşesinde sessizce ibadet eden bir sahabi, kimi zaman ganimetten kendine düşeni başkasına veren bir fedakar, kimi zaman da aç olduğu halde yoksulu kendisine tercih eden bir gönül insanı çıkar karşımıza. Onlar ben demeyi değil, biz olmayı öğrenmişlerdi. Hatta biz bile değil, Allah razı olsun cümlesini merkeze koymuşlardı. Bugün kendimize sormamız gereken soru şudur. Biz hangi ölçüyle bakıyoruz? İnsanları tanırken, değerlendirirken kimlere yakın durup kimlerden uzaklaşıyoruz? Ashab-ı kiramın ölçüsüyle baktığımızda belki de yıllardır önemsemediğimiz nice insanın aslında ne kadar kıymetli olduğunu fark edeceğiz. Belki de diline, kıyafetine, makamına takıldığımız için kaçırdığımız büyük ahlak örnekleri olduğunu göreceğiz. Bu yüzden ashab-ı kiramı tanımak sadece geçmişe dair bir bilgi edinmek değildir. Bugünü ve yarını yeniden inşa etmektir. Onların dünyaya bakışı bizi dünyevi kibirden arındırır, ahiret merkezli bir hayat anlayışına davet eder. Kalbi kırık bir müminin duasından sakınmayı, sessiz bir iyiliği küçümsememeyi öğretir. Neticede şunu anlarız muhterem kardeşlerim. Allah katındaki değer, insanların verdiği etiketlerle değil, niyetle, ihlasla ve takva ile belirlenir. Ashab-ı kiram bu hakikatin yaşayan şahididir. Onların izinden gitmek ise sadece sözle değil, ölçülerimizi değiştirmekle mümkün, değiştirerek mümkündür. Muhterem kardeşlerim, bu sohbetimizde fakir bir sahabi olan Rabia İbni Ka'b el-Eslemi'nin hayatından iki safhayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Rabia, Ashab-ı Suffe'den yani Mescid-i Nebevi'de yatıp kalkan fakir Müslümanlardan biriydi. Görevi Resul-i Ekrem'e hizmet etmekti. Bütün gün Peygamber Aleyhisselam'ın yanında bulunur, yatsı namazı kılınıp da herkes evine gittiği andan itibaren vazifesi biterdi. Ama o, gönlünü peygamberin eşiğine bağladığı için belki bana bir hizmet düşer diye kapısından ayrılmazdı. Peygamberler Sultanı'nın bazen Sübhanallah, Sübhanallah, bazen Sübhanallahi ve bihamdihi diye uzayıp giden zikirlerini dinleyerek oracıkta uyuyakalırdı. Bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bu samimi halinden ve çıkarsız hizmet aşkından duygulanarak Rabia, dile benden ne dilersen buyurdu. O anda Rabia'nın aklına bir şey gelmedi. Çünkü onun Allah'ı ve Resulünü hoşnut etmekten başka bir hesabı yoktu. Ama bu güzel teklifi reddetmeyi de uygun görmedi. Düşüneyim de sana bildireyim ya Resulallah dedi. Sonra da acaba ne istesem diye kafa yormaya başladı. Bir dünyalık istesem dünya fani, yok olup gidecek. Rızkım ise ayağıma geliyor ve bana yetiyor. Peygamber aleyhisselam Allah'ın yanında hatırlı bir insan olduğuna göre en iyisi ben ahiretle ilgili bir şey isteyeyim diyerek Resulullah'ın huzuruna çıktı. Onu gören Peygamber-i Zişan gülümsedi. Ne yaptın Rabia? Benden ne isteyeceğine karar verdin mi diye sordu. Evet ya Resulallah dedi Rabia. Bana şefaat etmeni, Rabbinin beni cehennemden azat etmesini sağlamanı diliyorum. Doğrusu Rabia, bir peygamberden istenebilecek en değerli şeyi istemişti. Hazreti Peygamber onu takdir etmekle beraber bu konuda birinin yardımını alıp almadığını öğrenmek istedi. Bunu sana kim tavsiye etti diye sordu. Rabia, seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki bunu bana kimse tavsiye etmedi. Ama sen bana dile benden ne dilersin, dilersen deyince kendi kendime şöyle düşündüm diyerek aklından geçenleri anlattı. Rabia çok güzel bir şey istemişti. Ama bu sadece peygamberin dilemesiyle olacak bir şey değildi. İşte bu sebeple cihanın efendisi uzun süre düşündükten sonra Rabia'ya şunları söyledi. Tamam, istediğini yapacağım. Ama sen de çok secde ederek bana yardımcı ol. Secdelerinle yardımcı ol buyurdu. Bu hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde rivayet edilmiştir. Evet kardeşlerim, ahiretin dünyadan daha önemli olduğunu bilen insan, tıpkı Rabia gibi dünyanın fani, ahiretin baki olduğunu düşünerek hesabını ona göre yapar. Azalan, tükenen, eskiyen, solan değerlere değil, bitmeyen, her dem taze kalan güzelliklere gönül verir. Dünyanın kimseye kalmayacağını, dünya malının ise dünyada kalacağını aklından çıkarmaz. Bu olay bir gün tebdili kıyafetle çıkan Fatih Sultan Mehmet'le kapıcı Sinan Çelebi arasında geçen konuşmayı hatırlatıyor bize. Fatih, o gün akşam ezanı okunduktan sonra un kapanı kapısına gelir. Ama padişahın emri gereğince ezanla birlikte kale kapıları kapanmıştır. Fatih Sultan Mehmet kapıyı açtırmak için ne kadar dil dökse de kapıcı Sinan Çelebi kapıyı açmaz. Sonunda padişah kendisini tanıtmak zorunda kalır. İşte o zaman Sinan Çelebi her baba yiğidin söyleyemeyeceği sözü söyler. Ah hünkârım, kendi töreni yine kendin ne diye bozarsın der. Bu vazifesine sadık adamın korkup çekinmeden mertçe konuşması padişahı son derece memnun eder. Ve ona sen yavuz bir er imişsin. Padişahın töresine bu kadar sadık adamlar az bulunur. Dile benden ne dilersen diye sorar. Tıpkı Rabia İbni Ka'b gibi hesabını çok iyi bilen ve geçici dünya malı yerine kalıcı ahiret saadetini tercih eden Sinan Çelebi, sultanım benim adıma bir cami yaptır deyiverir. Padişah da onun bu arzusunu yerine getirir. İslam terbiyesiyle yetişen insanlar işte böyle olur. Dünyaya ahireti kazanmak için geldiğini hiçbir zaman unutmaz. Önüne çıkan her fırsatı bu hesaba göre değerlendirir. Rabia bin Ka'b el-Eslemi'nin hoş bir macerası daha vardır. Bir gün Resul-i Ekrem ona, artık evlensene Rabia buyurdu. Fakat o evlenecek ve bir evi geçindirecek maddi imkanı bulunmadığını, daha da önemlisi kendisini Resulullah'tan ayıracak hiçbir şeyi arzu etmediğini söyledi. Bir müddet sonra Allah'ın Resulü Rabia'ya yine evlilik konusunu açtı. O da aynı cevabı verdi. Ardından da kendi kendine düşünmeye başladı. Resulullah'ın teklifini reddetmekle acaba doğru mu yaptım? Benim için hayırlı olanı o daha iyi bilir. Şayet yine bu konuyu açarsa, emrini yapmaya hazır olduğumu söyleyeyim, dedi. Ve öyle yaptı. Resul-i Ekrem Efendimiz de onu, halkı Medine'ye seyrek gelen bir kabileye göndererek, Rabia'yı falan kadınla evlendirin diye haber saldı. Kabile halkı onu çok iyi karşıladılar. Resulullah'ın emri başımızın üstünedir dediler. Olup biteni Resul-i Ekrem'e anlatan Rabia'nın bir sıkıntısı olduğu her halinden belliydi. Efendimiz ona hayrola bir derdin mi var diye sorunca Rabia üzüntüsünün sebebini açıkladı. Ya Resulallah, galiba bu iş olacak ama benim düğün yemeği verecek param yok dedi. Resulullah'ın emri üzerine bir koç alması için Rabia'ya para toplandı. Kainatın efendisi de ailesinin ertesi günkü rızkı olan bir miktar arpayı getirtti. Artık Rabia rahatlamıştı. Onun düğün yemeğine Resul-i Ekrem ve Hazreti Ebu Bekir de katıldı. Merhamet Pınarı Efendimiz, Rabia'ya düğün hediyesi olarak bir tarla, Hazreti Ebu Bekir de hurma bahçesinden bir kısmını verdi. Aradan günler geçti. Bir gün çok tuhaf bir şey oldu. Hazreti Ebu Bekir ile Rabia arasında hurmalık yüzünden küçük bir ihtilaf çıktı. Bu sırada Hazreti Ebu Bekir, her nasılsa ona hoş olmayan bir söz söyledi. Ardından da söylediğine, söyleyeceğine pişman oldu. Rabia'ya, ne olur sen de aynı sözü bana söyle, böylece aramızda kısas yapmış olalım diye rica etti. Fakat Rabia buna yanaşmadı. Üzerinde bir kul hakkı bulunmasından son derece rahatsız olan Hazreti Ebu Bekir, hurmalığın tamamını Rabia'ya bıraktıktan sonra haydi o sözü bana iade et diye ısrar etti. Rabia, Hazreti Ebu Bekir gibi birine öyle bir şeyi nasıl söylerdi? Hayır, bunu yapamam dedi. Doğrusu Hazreti Ebu Bekir çok zor durumda kalmıştı. Öyleyse gel Resulullah'a gidip meseleyi arz edelim. Belki o kısas yapmamıza izin verir dedi. Kendi kabilesinden bazılarının Rabia'yı haklı, Hazreti Ebu Bekir'i haksız bulmaları bu fakir ama gönlü zengin insanı çok üzdü. Siz Ebu Bekir'in kim olduğunu biliyor musunuz? Onu gücendirmek, Resulullah'a gücendirmektir. Resulullah'a gücendirmek ise Allah'a gücendirmektir. İşte o zaman Rabia mahvolur diyerek onları susturdu. Rabia işte bu düşünceyle Hazreti Ebu Bekir'e kötü bir söz söylemek istemiyordu. Resul-i Ekrem'in huzuruna vardıklarında Hazreti Ebu Bekir olup bitenleri anlattı. Allah'ın Resulü bir de Rabia'yı dinledikten sonra ona o sözü Ebu Bekir'e iade etmemekle iyi yaptığını, onun yerine Allah seni bağışlasın Ebu Bekir demesini tavsiye etti. Rabia öyle deyince Hazreti Ebu Bekir çok duygulandı. Ağlayarak evinin yolunu tuttu. Ashab-ı kiram birinde bu hadise muhterem kardeşlerim Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde rivayet edilmiştir. Ashab-ı kiram birini incitmekten, gönül kırmaktan ve böylece kul hakkına tecavüz etmekten son derece sakınırdı. Küçükler büyükleri sayar, büyükler küçükleri himaye ederdi. Onlar hesaplarını dünyaya göre değil, ahirete göre yaparlardı. Cenab-ı Mevla bizi onların şefaatine nail eylesin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.